Saraydan sofraya.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türk mutfak tarihinin önemli bir evresini oluşturan Osmanlı mutfağını ve Osmanlı dönemindeki yeme içme kültürünü anlattığımız Saraydan Sofraya programına hoş geldiniz. Sofra zenginliği ve yemek çeşitliliği Osmanlı mutfağının en belirgin özelliklerindendir. Köklü bir geçmişi olan bu mutfağın bir diğer önemli özelliği ise sağlıklı bir mutfak olmasıdır. Geleneksel İslam tıbbının da etkisiyle Osmanlı mutfağında tıpla beslenme arasında yakın bir ilişki kurulmuştur. Öyle ki hemen hemen bütün tıp kitaplarında yiyecek ve içeceklere atıflar bulunur. Aynı şekilde yemek kitaplarının önemli bir kısmında da tarifi verilen yiyecek ve içeceklerin tıbbi yararlarına değinilir. Modern tıbbın Osmanlı dünyasına girişinden önce insan vücudunda 4 tane hılt olduğuna inanılırdı. Bu hıltlar kan, sevda, balgam ve safra olarak adlandırılırdı. Sağlıklı olmanın ilk şartı bu hıltların dengede olmasıydı. Denge bozulduğunda hastalanan vücuda uygun yiyecek ve içecek desteği yapılarak bir çeşit tedavi uygulanırdı. Çünkü bu hıtların oranını değiştiren en önemli etken kişinin tükettiği yiyecek ve içeceklerdi. Osmanlı döneminde beslenme ile sağlık arasında var olan bu yakın ilişkiyi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Menekşe Cömert anlatıyor.
Osmanlıların geleneksel olarak kullanmış oldukları İslam tıbbına bağlı olarak beslenme ile sağlık arasında aslında yakın bir ilişki var. Ve bu inanışa bağlı olarak da insan vücudunda bulunan 4 tane hılt olduğuna inanılıyor. Ve bu hıltlar mevsimlere göre değişebiliyor. Ve bu değişimi koruyacak olan, hılt dengesini koruyacak olan yemekler yenilerek dengede tutulmaya çalışılıyor. Bunlar kan, balgam, safra ve sevda olarak isimlendiriliyorlar. Hılt nedir diye tanımına bakacak olursak da tabiat alemindeki oluşma ve bozulmaya bağlı olarak insan bedeninde ortaya çıkan değişimler hılt olarak isimlendiriliyor. Ve ilk ve orta çağdaki tıp anlayışına göre de insan bedeninde bu 4 sıvının bir takım özelliklerinin olduğu biliniyor. Bedeni dolaşan kanın akıcı ve sıcak olduğu, işte beyinde saklanan balgamın akıcı ve soğuk, dalak ve midede bulunan sevda olarak adlandırılan kara safranın kuru ve soğuk olduğu, karaciğerde saklanan sarı safranın ise kuru ve sıcak olduğu düşünülüyor. Ve vücuda alınan, tüketilen besinler de bu 4 maddeye dönüşüyor ve eskilerin inanışına bağlı olarak insan bedenindeki ihtiyaca göre bu yiyeceklerin, alınan besinlerin dışarıdan alınması gerektiği düşünülüyor. Ve bu anlamda İslam tıbbının bütün incelikleri saray hekimleri ve bir takım mutfak personeli tarafından biliniyor ve saray içerisinde mevsimlere bağlı olarak ve bu hılt dengesini koruyacak şekilde dengeli karışımlı yemekler hazırlanıyor. Ve eğer ki bu söylediğimiz inanışa bağlı olarak da işte ilkbaharda kanı, işte yazın safrayı, sonbaharda sevdayı, kışında balgamı harekete geçirecek olan yiyecekleri tüketmez isek bu denge ve dengesizlik, yani hıltların dengede olup olmama durumu, bir takım hastalık ve sağlık anlamında farklılıklar ortaya çıkarabilirdi. Eğer hıltlar dengede ise sağlıklı bireylerin olduğu, eğer hıltlarda herhangi bir dengesizlik ortaya çıkar ise bu anlamda da bir takım hastalıkların ortaya çıktığı düşünülürdü. Bu anlamda da reçeteler, işte menüler bunlara göre, mevsime göre tasarlanırdı, oluşturulurdu. Kimi besinlerin bünyeyi ısıtması, işte kiminin serinletmesi, işte kiminin kurutması, kiminin de nemlendirmesinden yola çıkarak mevsimlere bağlı olarak yemek listeleri ortaya çıkarıldı. Ve bu yemek listeleri de saray hekimlerinin kontrolü doğrultusunda ortaya çıkarılırdı. İlkbahar aylarında kan yapan ettir, şerbettir gibi yiyeceklere öncelik verilirken kullanılan tatlı gıda ve işte baharatların miktarları da buna göre ayarlanıyordu. Yazın hazırlanan yiyecekler safrayı harekete geçirdiğinden dolayı safra yapan yiyecekler yenmiyor. Bunun yerine bünyeye soğukluk, serinlik, rahatlık verecek olan yiyecekler tercih ediliyordu. Bunlar arasında da işte ekşili, sirkeli aşlar, çorbalar, meyveler, çeşitli salatalar, kabaktır, semizotu gibi serinlik veren sebzelerin daha fazla tercih edildiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda da tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden de kaçınılıyordu. Sonbaharda kan azaldığı için kuru ve tuzlu da pek tercih edilmiyordu. Kışın ise soğandır, sarımsaktır, baharatlı yiyeceklerdir, işte kebaplardır, pirinç yemekleridir, tatlılar olabilir menüler içerisinde. Bunlara ağırlık veriliyordu. Bu anlayıştan yola çıkarak aslında bugünkü beslenme alışkanlıklarımızda da benzer bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bizler menü planlaması yaparken yaz dönemi menüleri, kış dönemi menüleri yaparız. Yaz dönemi içerisinde daha çok vücuda serinlik verecek, vücudu rahatlatacak, vücuda ağır gelmeyecek daha hafif yiyecekleri tercih ederken kış döneminde ise kalori ve besin değerleri açısından da daha fazla enerji verecek, daha fazla ısıtacak yiyecekleri menülerimizde daha fazla yer veriyor oluruz. Bu da zaten geçmişten günümüze kadar alışkanlıklarımızın aslında bir göstergesidir diye söyleyebiliriz.
Osmanlı mutfağındaki beslenme ve sağlık ilişkisini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Menekşe Cömert'ten dinledik. Saraydan Sofraya programında şimdi de sıra geldi müziğe. Biliyorsunuz bu programda bir yandan Osmanlı mutfağının inceliklerinden söz ederken bir yandan da bestekar padişahlarımızın eserlerinden örnekler sunuyoruz. Osmanlı Sarayı yüzyıllar boyunca devleti yalnız askeri ve mülki olarak değil, aynı zamanda fikir ve sanat hayatı açısından da yöneten bir merkez olur. Osmanlı padişahları sanatı ırk, dil, din ve mezhep farkı gözetmeksizin koruyup desteklerler. Şehzadeler çocukluklarından itibaren temel bilimlerin yanı sıra yoğun olarak sanat eğitimi de alırlar. Sonrasında özellikle şiir ve müzik alanında değerli eserler verirler. Bugün askeri ve siyasi zaferleriyle tanıdığımız pek çok Osmanlı sultanı, aynı zamanda eserleri günümüze kadar ulaşmış önemli sanatçılardır. İşte onlardan biri 1808 yılında 30. Osmanlı padişahı olarak tahta çıkan Sultan II. Mahmut. Tarih kitapları onu siyasi kimliğinin yanında besteler yapan, tambur çalıp ney üfleyen, adli mahlasıyla şiirler yazan, hat sanatıyla ilgilenen bir hükümdar olarak anlatıyor. Değerli bir sanatçı olan Sultan II. Mahmut'tan bugün sizler için Ebrularının Zahmı Nihandır Ciğerimde adlı eseri seçtik. Bestesinin yanı sıra güftesi de 2. Mahmud'a ait olan bu eseri koro seslendiriyor. Thank you.
serimde takdir ele çare
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de Saraydan Sofraya programını dinliyorsunuz. Osmanlı dönemine ait yeme içme kültürünü anlatıyoruz bu programda. Bir yandan da Osmanlı saray müziğinden örnekler sunup Osmanlı mutfağından yemek tarifleri paylaşıyoruz sizlerle. Az önce bestesi ve güftesi Sultan II. Mahmud'a ait bir eserle sözümüze ara vermiştik. Şimdi sırada onun çok sevdiği bir tavuk yemeği tarifi var. Adını Sultan II. Mahmud'dan aldığı rivayet edilen bu yemeğin adı Ballı Mahmudiye. Tatlı, ekşi ve baharatlı tadıyla Osmanlı mutfağının klasik tarzını çok iyi yansıtan bir yemek Ballı Mahmudiye. Şehzade Cihangir ve Beyazıt'ın 1539 yılındaki sünnet şöleninde misafirlere ikram edilen bu yemek, sarayın mutfağının vazgeçilmez kış yemeklerinden de bir tanesiymiş. Bugün sizlerle paylaşacağımız Ballı Mahmudiye tarifini, Gelenekten Evrensele Osmanlı Mutfağı adlı kitabın yazarı Şef Yunus Emre Akkor'dan aldık. Ballı Mahmudiye tarifini vermeye geçmeden önce gereken malzemeleri sayalım dilerseniz. 500 gram tavuk but eti, 500 gram tavuk göğüs eti, 1 adet kuru soğan, 5 dal dereotu, 2 yemek kaşığı bal, 100 gram kuru kayısı, 100 gram soyulmuş badem içi, 50 gram kuru üzüm, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet limon, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Sıra geldi Ballı Mahmudiye'yi pişirmeye. Öncelikle kuru kayısı ve kuru üzümü yemeği pişirmeye başlamadan önce 1 saat kadar suda bekleterek yumuşamalarını sağlayın. Yumuşayan meyveleri suyunu iyice süzerek bir kenara alın. Tavukları 8-10 dakika kadar tuzlu suda haşlayın. Yarı haşlanmış tavukları küp küp doğrayarak tereyağında kavurun. Bu arada soğanları yemeklik doğrayın ve kavrulmakta olan tavuklara ekleyin. Birkaç dakika birlikte kavurduktan sonra bademi de koyarak tavuklar pembeleşene kadar kavurmaya devam edin. Sonra da içine kuru üzüm ve kuru kayısıyı ilave edin. Son olarak limon suyu, tuz ve tarçını ekleyin. Üzerine balı gezdirip 1-2 dakika daha pişirdikten sonra altını kapatın. İnce kıyılmış dereotu serperek servis edin. Osmanlı mutfağından verdiğimiz Ballı Mahmudiye tarifiyle bugün de Saraydan Sofraya programının sonuna geldik. Programımızı tekrar dinlemek isterseniz www.turkiyeninsesiradyosu.com adresindeki podcast sayfasından istediğiniz zaman Saraydan Sofraya'yı dinleyebilirsiniz. Ayrıca programla ilgili görüş ve önerilerinizi saraydan sofraya @trt.net.tr adresine yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bugün sizlere yine bestesi ve güftesi Sultan II. Mahmud'a ait olan koronun seslendirdiği bir eserle veda ediyoruz. Aman ey şu hinazende! Haftaya Saraydan Sofraya'nın yeni bir bölümünde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Saraydan sofraya.